Merhaba, bu derin dalışımıza hoş geldin. Bugün Metin Akgün'ün Yaşamın Ana Ekseninde Hedefimiz Ne Olmalı serisinin üçüncüsüne bakıyoruz.
Evet.
Hatırlarsan daha önce konuşmuştuk. TÜİK verilerine göre 2024'te mutsuzluk oranı bayağı düşmüştü. %49,6'ya.
Maalesef, evet.
Şimdi yazar hani literatürden ve dost sohbetlerinden yola çıkarak insanlar neden mutsuz olurlar diye sormuş. İşte o cevaplara dalıyoruz biraz.
Güzel bir soru.
Amacımız da hani bu kaynak üzerinden mutsuzluğun kök nedenlerini senin için biraz daha anlaşılır kılmak.
Evet, kaynak metin aslında mutsuzluğun birkaç temel psikolojik ve sosyal nedenine işaret ediyor. Bugün özellikle dört tanesine odaklanacağız.
Hangileri onlar?
Şöyle, kıskançlık, günah duygusu, saplantılı kaygılar var bir de. Toplum tarafından kabul görmeme korkusu.
Tamam, o zaman ilkiyle başlayalım. Kıskançlık. Yazar diyor ki endişeden sonra belki de en yaygın mutsuzluk sebebi bu.
İlginç değil mi?
Hem de nasıl? Hatta Heraklitos'tan bir alıntı yapmış. Demokrasinin temeli diyor kıskançlık için. Bu bana biraz geldi, kışkırtıcı.
Evet, biraz düşündürücü bir iddia.
Belki de hani herkesin eşit olduğu varsayılan bir yerde bile sürekli başkasına bakıp "Aa, onda şu var, bende yok" deme halimiz. Kıyaslamanın ne kadar yıpratıcı olduğunu söylüyor yani.
Kesinlikle öyle. Kaynakta diyor ki bu duygunun panzehiri aslında hayranlık. Yani başkasının başarısını, iyiliğini takdir edebilmek, kıskanmak yerine.
Mantıklı. Peki azaltmak için ne öneriyor?
İki şey öneriyor aslında. Birincisi yorgunluğu azaltmak. Yorgunken daha kolay kıskanırız diyor. İkincisi de içgüdülerine doyuran bir yaşam sürmek. Yani sadece başkaları ne der diye değil de kendi içinden gelen, sana gerçekten tatmin veren şeylere yönelmek.
Yaratıcılık gibi, yeni bir şey öğrenmek gibi mi?
Aynen öyle. Bir de ilginç bir detay var. Fazla alçak gönüllülük de kıskançlıkla bağlantılı olabilir diyor.
Nasıl yani?
Gibi, sanki kendi değerini yeterince görmeyen, kendine haksızlık eden kişi başkalarının sahip olduklarına daha çok takılıyor olabilir.
Anladım, ilginç bir bağlantı. Peki bu dışa dönük kıyaslamadan sonra ikinci başlık neydi? Daha içsel bir şeydi sanırım.
Evet, günah duygusu diyor yazar buna. İnançlar ve toplumun beklentileriyle şekillenen, hani şu içimizdeki ses, vicdan dediğimiz şeyi etkileyen bir duygu.
Bu da derin konuymuş. Nasıl işliyor peki bu?
Metin diyor ki bu vicdan azabının altında genelde iki temel korku yatıyor. Biri yaptığının ortaya çıkması korkusu, diğeri de hani ait olduğun gruptan, sürüden dışlanma korkusu.
Toplumsal bir yanı var yani.
Kesinlikle. Buna karşılık da akla uygun bir ahlak anlayışı öneriyor. Eğer bir şey ne sana ne de başkasına sonradan acı vermiyorsa ondan aldığın zevk aslında iyidir, meşrudur diyor.
Yani gereksiz suçluluk duygularından arınmak mı lazım?
Aynen öyle. Bu alandaki yanlış algıları, gereksiz korkuları gidermek için de eğitimin şart olduğunu vurguluyor.
Eğitimin önemi hep karşımıza çıkıyor. Peki üçüncü başlık? O da çarpıcıydı sanki.
Evet, saplantılı kaygılar. Yazarın kendi deyimiyle işkence saplantısı.
İşkence saplantısı mı? Nedir bu tam olarak?
Yani sürekli birileri sana zarar verecek, arkandan iş çeviriyor, komplo kuruyor gibi düşünmek. Paranoyaklık gibi bir şey aslında.
Bunun kaynağı neymiş peki?
Kaynak diyor ki bunun kökeninde genelde kişinin kendi önemini, kendi meziyetlerini abartması yatıyor. Ben o kadar önemliyim ki herkes benimle uğraşıyor gibi bir düşünce.
İlginç bir psikoloji.
Hatta şöyle bir ironiye dikkat çekiyor. Hani bazı insanlar sürekli başkaları hakkında dedikodu yapar, olumsuz konuşur ya.
Evet.
İşte o insanlar nedense başkalarının da sürekli kendileri hakkında konuştuğunu, kendilerini çekiştirdiğini düşünmezler diyor. Kendileri yapınca normal, başkası yapınca komplo.
Çok doğru bir tespit. Başka örnek veriyor mu?
Veriyor, evet. Şu hayırsever tiplemesi mesela. Hani sürekli iyilik yapar ama hep bir minnettarlık bekler, göremeyince de büyük hayal kırıklığı yaşar, şaşırır.
Aa evet, tanıdık geldi bu tip.
İşte bunun altında aslında gizli bir hükmetme aşkı, bir kontrol isteği olabilir diyor. Yani iyilik üzerinden üstünlük kurma çabası.
Vay canına. Peki ne yapmak lazım bu tür saplantılardan korunmak için?
Üç temel hatırlatma yapıyor kaynak. Birincisi, kendi meziyetlerini, önemini abartma, makul ol.
Tamam.
İkincisi, başkalarından kendine gösterdiğin kadar yoğun bir ilgi bekleme. Herkesin kendi derdi var.
Mantıklı. Üçüncüsü?
Üçüncüsü de insanların çoğunun seni sürekli düşünecek kadar boş vakti yok. Yani dünya senin etrafında dönmüyor. Biraz kendi iç dünyanı besle, kendine odaklan diyor özetle.
Çok net tavsiyeler. Geldik son başlığa o zaman. Toplumda kabul edilmeme kaygısı, halk oyu korkusu demişti yazar.
Evet, bu da çok yaygın bir mutsuzluk kaynağı. Çevren tarafından onaylanmamak, dışlanmak. Kimse istemez bunu. İnsanlar genelde hani alışılmışın dışına çıkanlara, geleneklere aykırı davrananlara kızıyorlar.
Doğru, ama kaynak burada ilginç bir şey söylüyordu sanki.
Evet, kritik bir ayrım yapıyor. Toplum diyor, kurallara uymayandan çok bu halk oyundan yani eleştirilmekten korkana karşı daha acımasız, daha zorba olabiliyor.
Nasıl yani? Korktuğunu belli edersen daha mı çok üstüne geliyorlar?
Aynen öyle. Bu korku diyor, insanı ezer, gelişimini engeller. O yüzden önerisi çok pragmatik. Toplumun kurallarına, hani aç kalmayacak, hapse girmeyecek kadar saygı göster. Temel düzeyde uyum sağla.
Ama fazlası.
Ama bunun ötesine geçip her konuda aman kim ne der diye düşünmek, zorbalığa boyun eğmektir ve mutluluğu kesinlikle zedeler diyor.
Peki alternatifi ne? Nasıl yaşayacağız?
Doğal olmak, içinden gelen, başkasına zarar vermeyen, antisosyal olmayan yani, zevklere yönelmek. Ve belki de en önemlisi senin gibi düşünen, benzer zevkleri olan insanlarla bağ kurmak. Kendi küçük, destekleyici çevreni oluşturmak.
Yani yine bir denge meselesi.
Kesinlikle. Ve yine çözüm olarak neye işaret ediyor dersin?
Eğitim mi?
Tabii ki. Eğitim ve hoşgörünün artması. Farklılıklara daha açık bir toplum.
İşte Metin Akgün'ün analizinden süzülen dört temel mutsuzluk kaynağı, kıskançlık, günah duygusu, o saplantılı kaygılar ve toplum onayı korkusu. Üzerine bayağı düşünülecek şeyler.
Gerçekten de öyle. Kaynağın genel mesajı aslında şu, gerçekten doyurucu bir mutluluk istiyorsak, yeteneklerimizi sonuna kadar kullanmalı ve içinde yaşadığımız dünyayı anlamaya çalışmalıyız.
Anlamak önemli.
Çok önemli. Bu süreçte de eğitimin rolü hem kişisel farkındalığı artırmak hem de toplumsal hoşgörüyü geliştirmek açısından kilit görünüyor.
Yazar serinin devamında peki mutlu olmak için ne yapalım sorusuna odaklanacağını söylüyor. Biz de belki sonraki dalışlarımızda bakarız onu.
Olabilir, evet.
Ama şimdilik bu dört potansiyel tuzağı öğrendikten sonra sen bu ne yapalım sorusuna kendi içinde nasıl bir cevap vermeye başlarsın acaba? Belki de ilk adım tam da bu tuzakların farkında olmak. Ne dersin? Üzerine düşünmeye değer.